أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine Kur'an'ı anlama usulü dersimize devam ediyoruz. Konumuz kitap kavramı. Bu derste göreceğiz ki Kur'an'ı anlama usulünün kaybolmasıyla iman esaslarında da çok ciddi bozulmalar olmuş. Hatta kitap konusu bile anlaşılmaz kavramlardan birisi haline gelmiş. Ama yine her derste olduğu gibi bugün de Hud suresinin ilk ayetlerini okuyalım. Konuya şöyle genel bir bakış sağlamış oluruz. Allah-u Teala burada şöyle diyor. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani hüküm ifade eden ayetler. Sümme fussilet, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledun hakimin habir, hakim ve habir tarafından bütün kararları doğru olan, her şeyin iç yüzünü bilen tarafından açıklanmıştır. O Allah'tan başkası olma ihtimali yok onun. Yani bu kitabın bütün ayetlerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan Allah-u Teala'dır. Peki neden açıklamayı Allah yapmış? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Şimdi biraz sonra göreceğiz kitap kavramında ne kadar büyük yanlışlar yapılmış. Hakikaten en temel kavramlar öylesine tahrif edilmiş ki ortada Allah'ın dini diye bir şey bırakılmamış. Allah'ın kitabı var, bütün ayetler var ama ayetlerin anlamları saptırılmış. Birçok ayet, çok sayıda ayet de yok sayılmış ve Müslümanlar bu hale gelmişler. İnşallah bu çalışmalarla Müslümanlar tekrar akıllanır, doğru yola gelir. Tabii onları doğru yola, insanları doğru yola getirmek bizim görevimiz değil ama sadece biz bize düşeni yapacağız, insanlara doğruları anlatacağız. İster yola gelir, dünyalarını da ahiretlerini de mamur ederler, ister yanlış yolda devam eder, her ikisini de batırırlar. Evet, peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevine inneni lekum minhu nezirun ve beşir, ben de sizin için ondan, o kitapta olandan, muhkemiyle, onu açıklayan ayetleriyle ve Allah'ın yaptıkları açıklamalara ulaşarak uyaran, uyarıda bulunan ve müjdeleyen birisiyim diyor. Allah-u Teala bu konuda kendinin koymuş olduğu şeyden ayrılmadan, kendimizi haşa ilah yaparak en büyük günaha girmekten uzak durup Allah'ın açıklamalarını kabul ederek o yolda yürüyenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Demek ki burada aslında günahın en büyüğünü işleyenler Allah'ın kitabını bildikleri halde oradaki anlamları sağa sola kaydırıp bazı ayetlerin üstünü örtüp insanları Allah'ın kitabından uzaklaştıranlardır. Bugün baktığımız zaman bütün mezhep imamları bu konuma giriyor. Bütün tefsir yazan hocalar bu konuma giriyorlar. Onların içerisinde elbette ki bilmeden, bilinçsizce bunu yapmış olanlar olabilir. Onun hesabı bize ait değil, Cenab-ı Hakk'a aittir. Allah-u Teala'nın da asla yanlış yapmayacağına inanıyoruz. Elbette ki öyledir. Hiç kimseye haksızlık yapmaz. Şimdi mesela ben kısaca bir ayet okuyayım. Mesela bize ne yapmışlardır? 4 tane kitap indirmiştir derler Allah-u Teala. Tamam, Tevrat derler, ilk inen kitap. İncil, ikinci inen kitap. Zebur, üçüncü inen kitap. Kur'an, son kitap. Tamamı 4 tane. Peki Tevrat kime indirilmiştir dersek, İslam aleminde herkes Musa Aleyhisselam'a der. Peki İncil kime indirilmiştir? İsa Aleyhisselam'a. Zebur, Davud Aleyhisselam'a. Kur'an, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a. Tamam. Peki Kur'an'da Tevrat'ın Musa Aleyhisselam'a indirildiğine dair tek bir ayet var mı? Hayır. Tevrat sadece Musa Aleyhisselam'a değil. Tabii ki ona indirilen kitap da Tevrat'ın bir bölümüdür. Ama sadece o değil. İsrailoğullarına gönderilen nebilerden büyük bir bölümünün kitapları oradadır. Onun içerisindedir. İncil de aslında yeni hükümler ifade eden değil, İsa Aleyhisselam'a verilmiş bir kitaptır ama onlar Tevrat'tan da sorumlu olan insanlardır. Peki Zebur nedir? Zebur demek kitap demektir Arap dili açısından. Yani Davud Aleyhisselam'a Zebur verilmiştir diye bir ayet var. Nisa suresinde Allah-u Teala "Vâteynâ Davud'a Zebur'a" diyor. Davud'a da bir Zebur verdik. Mesela dikkat ederseniz Arapça bilenler açısından söylüyorum. Eğer bir kitap ismi olsaydı Ez-Zebur ederdi. Zeburen bir kitap verdik. Bu Zebur kelimesi bütün nebiler içinde kullanılır. Yani bütün kitaplar içinde kullanılır. Bu konuda bir araştırma yapmış olan Fatih Hoca'yı kısaca bir dinleyelim. Ondan sonra...
Evet, hocanın bahsettiği gibi bir usul üzerinden, Allah'ın kitabında gösterdiği usul üzerinden yürümediğimizde pek çok şey sıkıntılı hale geliyor. Mesela işte kitaplara iman diyoruz değil mi? Kitaplara iman etmek. Ve işte 4 tane kitap sayılıyor. Ondan sonra işte şu kadar nebiye de suhuf verilmiştir, sayfa verilmiştir deniliyor. Bir takım hayali şeyler ve bunlar hiç üzerinde şüpheye mahal görünmeyecek derecede doğru bilgi kabul edilip daha küçükken çocuklara herkese öğretiliyor. İşte 4 tane büyük kitap, kimler bunlar? İşte 4 tane nebiye de suhuf verilmiştir. Ne kadar? İşte birisine 10 verilmiş, birisine 20 verilmiş, birisine 50 verilmiş. Peki neye göre? Yani standart bir ölçü mü var mesela? A4 kağıdına göre mi saydım bunu mesela? Şuna 10 sayfa verilmiş denildiğinde, şuna 40 sayfa verilmiş denildiğinde elinizde standart bir A4 kağıdı mı vardı? Buna göre mi bunu tasnif? Hayali, tamamen hayali şeyler. Yine işte hocamın söylediği gibi Musa Aleyhisselam'a Tevrat verildi. Bu da hayali, Kur'an'da yeri olmayan. Davut Aleyhisselam'a Zebur verildi. Diğerlerine verilmedi mi? Tam tersine Kur'an-ı Kerim'de mesela işte çeşitli surelerden var bu ayet. Bir tanesini okuyayım. Nahil 43'te ve mersenler min kablike illa ricalen nuhi ileyhim feselü ehle zikri İn küntüm la ta'lemune bil beyinati ve zübür. Yani senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neyle gönderdik biz bunları? Beyineler ve zeburlarla. Ne demek? Bütün nebilere Allah zebur vermiş. Bütün nebilere. Başka bu nasıl bu kadar açık ifade edilebilir ki yani? Ama siz bunların hiçbirini görmüyorsunuz. Yani zeburu normal bir sadece bir nebiye verilmiş özelde bir kitap ismi olarak görüyorsun. Oradan hareketle Davut Aleyhisselam'a zebur verilmiştir deyip öğretiyorsun. Yanlış. Allah bütün nebilere de ayrıca zebur vermiş. Ne demek? Çünkü verdiği kitabın bir vasfını ifade ediyor. Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an diye bir kitap verdi de diğer nebilere Kur'an vermedi mi? Kur'an-ı Kerim bir vasıf. Hem de bütün ilahi kitapların olmazsa olmaz bir vasfı. Geçen hafta konuştuk, Kur'an herhangi bir konuyla alakalı anlam kümesi demektir. O konuyla alakalı ayetlerin toplamıdır. Kur'an-ı Kerim'de son inen ilahi kitapta böyle bir vasıf var da diğer ilahi kitaplarda böyle bir usul, böyle bir vasıf yok mu yani? Şimdi İncil diyelim ki müjde anlamına geliyor. Yani İsa Aleyhisselam'a verilen kitap müjde de, Kur'an-ı Kerim müjde değil mi? Diğer nebilere verilen kitaplar müjde değil mi? Tevrat hüküm anlamına geliyor, yasa anlamına geliyor da diyelim ki. Kur'an-ı Kerim hüküm anlamına gelmiyor mu? İncil hüküm anlamına gelmiyor mu? Diğer nebilere verilenler hüküm ifade etmiyor mu? daha neyin kitap olduğu, neyin o kitabın vasfı olduğundan bir haber bir şekilde bilgi üretiyoruz. Ondan sonra da bunları küçücük çocuklara 4. sınıftan itibaren başlıyoruz öğretmeye. Dolayısıyla kitap, sonra Kur'an-ı Kerim'de yani insan bir bakar, kitap kelimesi hangi anlamlarda kullanılıyor, nasıl kullanılıyor, neye dayanarak sen bir takım nebilere kitap verildi diyorsun da bir takım nebilere suhuf verildi. Kaldı ki bütün nebiler için suhuf kelimesi de kullanılıyor. Suhufi İbrahim'e ve Musa kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Musa Aleyhisselam'a da sayfaların verildiğinden bahsediyor. Yani her şey birbirine maalesef girmiş, karışmış vaziyette.
Yani o suhuf kelimesiyle işte 100 suhuf diyorlar, 4 kitap. Sanki 104 kitapmış gibi de böyle, evet, bir algı şeyi yapılıyor. O suhufla ilgili rivayetler, yani o sözler ne bir ayette var ne bir hadiste var. Evet, az önce söylediğin suhufi İbrahim'e ve Musa ve İbrahim'in sayfaları, ama o onların dediği manada değil. Onlar bunu kesinlikle delil almıyorlar. Onlar tamamen böyle herhangi bir ne Tevrat'a dayanan, ne İncil'e dayanan, ne Kur'an'a, ne de hadislere dayanan bir dayanakları olmadan işte birilerinin ortaya atmış olduğu söz. Çok ilginç bir şey. Allah-u Teala'nın ayetleri bir kenara bırakılıyor. Herhangi bir tarih kitabında geçen bir söz Allah'ın sözünün üstüne çıkarılıyor. Ama biz burada sürekli anlatıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala her şeyi anlatıyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklama yetkisi yok. Eğer öyle bir şeye yeltenirse kesinlikle Allah-u Teala onu asla kabul etmez. Peki böyle bir şey yok. Açıklamada hata da yapabilir. Bunu da Allah-u Teala Nisa suresinin son ayetinde net bir şekilde ifade ediyor. Tamam, bütün bunlar böyle. Ama öteden bakıyorsunuz ki ben Müslümanım diyenler o kadar çok ayeti, adeta Kur'an'ın tamamını devre dışı bırakmış gibi. Peki Kur'an devre dışı bıraktı da hadisleri mi aldı? Hayır, o da yok. Yani hesaplarına gelirse herhangi bir tarih kitabında geçen bir şeyi de alır. Hatta geçmesine de gerek yok. Kendileri söylüyorsa tamam. Onun için kendi kafalarına göre yepyeni bir din uydurmuşlar. Ve şey yapmışlardır. Ben şimdi kısaca şöyle şu ayeti bir özet olarak okuyayım. Sonra Fatih Hoca'yı dinleriz. Mesela bakın, Allah-u Teala Ali İmran suresinde, hatta Diyanet'in mealinden okuyayım ben size. Bakalım ne şey yapayım. Daha önce okumamıştım ama ilk defa okuyacağım yani şimdi. Mealde ne yazdıklarını. Ali İmran 81. ayetine şöyle meal veriyor. Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra. Bak, size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra. Bütün peygamberler kelimesi kullanılıyor. Biz her derste söylüyoruz, peygamber kelimesi Farsçadır. Kur'an-ı Kerim'de Nebi ve Rasul kelimesi kullanılır. Rasul kelimesi Nebilerin dışındaki insanlar içinde kullanılır. Nebi kelimesi Allah-u Teala'nın vahyettiği tüm Rasullerin ortak adıdır. İşte bu kavram şeyler bozulunca burada Nebi geçmiş, Rasul kelimesi de geçecek biraz sonra, bakalım ona. Yani öyle bir anlam bozukluğu yapıyorlar ki hiçbir şey anlayamazsınız. Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde.
Biri Nebi, biri Rasul kelime.
Abi iki tane kelime. Öncekine Nebi, sonraki Rasul.
Evet.
İkisine de peygamber diyorsun. Ya bunu nasıl yapabiliyorsun ya? Bu Farsça bir kelime ya. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Ondan sonra ona mutlaka iman edeceksiniz. Şimdi elinizdekini doğrulayan bir peygamber. Ne demek elinizdekini doğrulayan peygamber? Yani bu tasdik kelimesi de kaybolmuştur. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği her kitap bir öncekini tasdik eder. İçeriğini onaylar. O da kaybolmuş vaziyette. Ben bu derse gelmeden önce şu İslam Ansiklopedisine bir bakayım dedim. Baktım ne tasdik kavramı var, ne tafsil kavramı var, ne zikir kavramı Kur'an'da anlatıldığı gibi, ne beyan kavramı Kur'an'da anlatıldığı gibi. Yani bu temel kavramlar tamamen kaybedilmiş vaziyette. Bak işte burada birisine Nebi diyor Allah, birisine Rasul diyor ama ikisine de peygamber demişler. Ondan sonra ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış. Ona derken ne? Peygamber mi? Rasul ne demek? Yok öyle bir şey yok. Bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? Demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Ama en azından burada şu net bir şekilde anlaşılıyor. Yani her birisine, yani peygamber diyelim, peygamberlerin her birisine Allah kitap ve hikmet vermiş. Peki Diyanet'in herhangi bir kitabında baksanız, kitaplara iman bölümünde bu ayet olur mu? Her bir nebiye kitap verilmiş olması lazım. Geleneksel yapıda kitap nebiye değil, Resul'e verilir. Halbuki her nebi Resul'dür ama her Resul nebi değildir. Bu konuda çok fazla çalışmalarımız var. Allah razı olsun. Zeki Bayraktar Hoca'nın da bu konuda özel bir yazdığı özel bir kitap var. Sitemizde çok sayıda yazılar var. Onları da okuyabilirsiniz. Şimdi ayetin kendisini okuyayım. Sonra Fatih Özey'i dinleyelim. Yani Arapçasından okumak zorundayım. Yani çünkü o kadar yanlış anlamlar veriyorlar ki. Bakın. Ve idakadna mithakan nebiyyin. Nebilerden kesin söz aldığımızda, yani Allahü Teala'nın gönderdiği, yani vahiy indirdiği kişilerin tamamının değişmez vasfı nebidir. Onları tebliğ ederken ki vasıflar da rasuldür. Onun için mesela Lut Aleyhisselam'ın o kadar davetinde kendisine inanan iki tane kızı olmuştur. Bir de Lut Aleyhisselam 3. Allahü Teala Lut kavmi rasullerini yalanladı diye çoğul kelime kullanıyor. En az 3 tane olması lazım. Birinci rasul Lut Aleyhisselam. Peki diğer iki rasul kim? Onlar da iki tane kızı. Ne yapıyordu onlar? Babalarına inen kitabı gidip insanlara anlatıyorlardı. Ama nebi bir taneydi. İki tane nebi yok. Evet. Bunlar son derece önemli kavramlar. İşte diyor ki burada Allahü Teala tüm nebilerden kesin söz aldı Allah. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Yani bak şurası kesin. Size bir kitap ve hikmet veririm de. Sümme caekum rasulun. Sonra size bir rasul gelirse. Peki niye rasul diyor? Rasul kelimesinin ilk anlamı elçinin getirdiğidir. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi. Onun getirdiği nedir? Allah'ın kitabıdır. Çünkü kendisi vefat eder ama kitap kalır. Sonra size bir rasul gelirse, mesela bugünün Avrupa'sını deyin, bugün Türkiye'sini deyin, bugün şeyin deyin, Arapların deyin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Rasul ile peygamber derseniz gitti. Yok şu anda.
Aynen öyle.
Şu anda yok.
Türklere hiç gelmemiş böyle bir şey.
Türkler zaten hiç tanımıyorlar evet. Onu. Eskiden gelmiş olabilir ama bildiğimiz birisi yok.
Muhammed aleyhisselam'dan sonra gelmedi.
Hayır, ondan önce de var mı? Elimizde bir kitap yok yani. Evet. Gelmiş olabilir. Ama elimizde bir belgesi yok bunun. Şimdi bakın. Şimdi bu, bak ben bu buradaki yazılanla okuyayım, sen değerlendirmeni yap. Bak, bu ayeti bitireyim ama şey acele etmeyeyim. Diyor ki, sonra size bir Rasul gelirse, Rasul'ün ilk anlamı, o elçinin getirdiği şeydir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği Kur'an. Muhammed aleyhisselam vefat etti ama Kur'an vefat etti mi? O zaman bugün insanlara gidecek Rasul budur. Bunu götüreceğiz, muhatabın anladığı dille anlatacağız. Başkası olmaz. Ama bu Resulün olmazsa olmaz şartı nedir? Musaddikun lima ma'akum. Yanınızda olanı tasdik eden, Yani biz bu gittiğimiz zaman Hristiyanlara Tevrat tahrif olmuş bir kitaptır buna inanacaksın deme hakkımız yok. Öyle dersek inanmamaları gerekir bu kitaba. Çünkü Allah o şekilde söz almış. Tasdik eden bir kitap. Bakın Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik ediyor. Mesela Katolik Kilisesi'ne gittiğim zaman onlara yazılı bir teklif verdim. Bu teklifi Alman Katolik Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi'nin dekanıyla birlikte verdik. Onun arzusuyla o da imza attı. Biz hazırlamıştık. Onlara işte o diyalog meseleleri vardı biliyorsunuz. Onlara dedim ki sizin diyalog dediğiniz şey akşam bizim eve gelin bir çay içelim, bir laklak edelim şeklinde hiçbir ilmi temeli olmayan bir şey yapıyorsunuz. Gerçek diyaloğa var mısınız? Tevrat'ı koyalım buraya, İncil'i koyalım, Kur'an-ı Kerim'i koyalım. Hatta işte Nusayrilerin olsun, bu Hindistan'daki vedalar olsun, ister Ginzalar olsun, ister Gatalar olsun, hangisi olursa olsun, hangisine ilahi kitap dönüyorsa bunu yazılı olarak ver ama kendisine de sözlü olarak başbakanlarına söyledim, o da öldü. Jean-Louis Pierre Turan'dı. Koyalım şuraya. Bunları hep birlikte okuyalım dedim. Zihnimize takılan konularda da tabiat ayetlerinin doğal sistemi hakem olarak koyalım dedim. Çünkü Allah-u Teala bütün varlıklara ayet diyor. Tamam. Gerçek diyalog odur. Bunu yapalım dedim. Gel. Tamam. Biz sana cevap vereceğiz dedi. Yazıyı da verdim kendi ellerine. Hala verecekler. Ama bize düşen onlara bunu beyan etmektir. Defalarca, her defasında söylemişimdir. Gelin Tevrat'ı ve İncil'i getirin buraya. Birlikte okuyalım Kur'an-ı Kerim'le. Her şeyi göreceksiniz. Tasdikle yaklaşmamız gerekiyor. Ama maalesef tasdik diye bir şey İslam aleminde kalmamıştır. Kur'an'da vardır ama hiç böyle Kur'an'ı da öyle şey değil yani. Evet. Diyor ki kesinlikle inanacaksınız diyor. Ve le tansurunnehu inanmakla kalmayıp ona yardımcı olacaksınız. Onun yanında yer alacaksınız. Karşısında değil. Gale akrartum. Bütün nebilere bunu kabul ettiniz mi? Ve akartum ala zelküm ısri. Bunun karşısında benim ısrım. Bu ağır yükü aldınız mı? Nedir ağır yük? Çünkü burada işte Yahudiler Medine'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesini bekliyorlardı. Çünkü Tevrat'tan, İncil'den gayet iyi biliyorlar ki bu Nebi Mekke'den çıkacak. Orada bekliyorlardı. Ama ne zaman ki tanıdıkları kitap geldi, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ O tanıdıkları kitap, o tanıdıkları Nebi, en küçük şüpheleri olmadan yanlarına geldi. Ona karşı kafirlik ettiler. Niye? Çünkü ya nasıl biz bunun emrine nasıl gireceğiz falan. Ben şeyi başladı. Zaten bu en ağır bir imtihandır. Evet. Gale feşhedü. Allah dedi ki şahit olun. Ve ene me'akum mine şahidim. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim dedi. Tamam. Isır kelimesi yani yeni gelecek kitaba inanma görevi. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Artık ondan sonra kitap gelecek mi? Gelmeyeceği için Allah Bakara suresinin son ayetinde bunu bize sürekli hatırlatıyor. Artık sizden ısır görevi kalktı. Sizin yeni gelecek Nebi'ye inanma göreviniz yok. Onun için gidin bugün mesela Yahudilerin iman esaslarına bakın. Gelecek Nebi'ye inanmak vardır. Zerdüştlerin iman esaslarına bakın. Aynı. Ondan sonra şeylere bakın, vedalara bakın. Aynıdır. Hepsinde böyle aynı bekliyorum. İşte şeyler, Yahudiler Mesih, İsa Mesih'e inanmak zorundaydılar. Geldi, inanmadılar. Onlar Mesih'i de bekliyorlar. Hristiyanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanmak zorundalar. işleri tarif ederek İsa tekrar gelecek diyorlar. İşte o diğerleri de Mehdi gelecek diyor. Aslında hepsinin bekledikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte geldi. Daha ne istiyorsunuz? Fakat sadece onlar mı? İşte biz Müslümanım diyen insanlar, bakın işi nereye getirmişler. Allah bütün şeylere nebi göndermişken, bütün nebilere kitap vermekte kalmamış, hikmeti de vermiş. Maalesef burada her defasında tekrarlıyoruz. İslam aleminde hikmetin ne olduğunu bilen bir tek kişi bulamazsınız. Yeni değil, asırlarca geriye gidin, en eski kitaplara bakın, bulamazsınız. Çünkü öylesine bitirilmiş ki bu din. Uyanmamız lazım. Allah yardımcımız olsun. Ben şimdi şey yapayım, az önce Fatih Hoca'ya söylediğim şeyi şey yapayım, okuyayım. Bak buradan öyle bir şey anlaşılır mı? Mealden. Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde. Her kitap ve hikmetten sonra ne demiş? Ha, her kitap ve hikmetten sonra ne demek? Ne anladın? Bir şey anladın mı? Elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ne demek elinizdekini doğrulayan peygamber? Doğrulama ne demek? Niye tasdik kelimesini kullanmıyorsun? Onaylayan diyeceksin. Doğrudur bu kitap diyeceksin. Ona mutlaka iman edeceksiniz. Kime? Peygamber'e de. Tamam. Ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış. Ve bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır sözü görevi üstlendiniz mi? Demişti. Bakın burada nebi ve yani kitap yok. Peki buraya bakarsak, ben sana onu sorayım. Şimdi bak, buraya göre şey yap. Mesela elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde bugünün Avrupa'sına, bugünün Türkiye'sine, bugünün Araplarına bu ayetin, bu mealin doğru olduğunu kabul ederek herhangi bir teklifte bulunma şansımız var mı?
Asla.
Şimdi onların peygamber dedikleri Muhammed Aleyhisselam'ın dışında birisi değildir. O da vefat etti.
Evet.
Artık o Araplara da gelmiyor. Ne olacak bu? Yani şimdi basit bir şey değil. O kadar
çok önemli. Çok.
O kadar önemli ki mesela bize talebeyken öğretmişlerdi. Adam ol baban gibi. Eşek olma. Baban gibi de durursan baban adamdır. Onun gibi adam ol demiş olursun. Ama baban gibi de durmaz da adam ol. Orada durur. Baban gibi eşek olma derse baba eşek olur. Yani şeylerde dilde de değişiklikler böyle tahrifler yaptığınız zaman her şeyi alt üst ediyorsunuz. Evet şimdi sen dinle.
Anahtar kelimeyi aslında söylediniz. Bu bir tahrif yani. Hani tahrifi metinde arayanlar hatta işte Kur'an-ı Kerim'in indiriliş sebebini önceki kitapların tahrif edilmesiyle ilişkilendirenler ki böyledir. Yani Allah niçin kitap göndermiş denildiğinde bizim geleneğimizde niçin göndermiş? Çünkü önceki kitap tahrif edilmiş. Yani ortadan kaybolmuş. Ha, böyle bir şey yok. İşte bakın Ali İmran suresinin 81. ayeti bir tahrif örneği. Çünkü bu ayet bugün için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Niye? Çünkü Resul ve Nebi kelimelerine doğru anlam verilmiyor. Ya bu o kadar acı bir olay ki şöyle düşünün. Hani ben şöyle bir örnek versem ne dersiniz? Normal daha ilkokul çocuklarının bile yaptığı 4 işlemi yapamayan bir kişiyi bir üniversitede matematik dersi vermek için kürsüye oturtsanız nasıl bir sahne canlanır gözünüzde? O adam adına çok üzülürsünüz değil mi? Ya zavallı dersiniz. Yani şimdi herhalde el ayağı titreyecek. Bir şey biliyor, onları bile unutacak. Çünkü 4 işlem yapmasını bilmeyen birisi üniversitede öğrencilere matematik öğretecek. Durumumuz bu. Bakın, Resul ve Nebi kavramını bilmiyoruz. Mealler yapıyoruz, tefsirler yapıyoruz. Üniversitede din dersleri anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen kitap kelimesinin, Kur'an kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Fakültelerde öğrenci yetiştiriyoruz, kürsülerde vaaz ediyoruz. Biraz önce verdiğim örnekten çok daha acı örnekler değil mi bunlar? Bakın bu hocamın okuduğu 81. ayeti tefsirler şöyle anlatıyorlar bize. Çünkü başka hayale gömmek zorunda yani. Bunun için bir senaryo yazmak zorunda. Çünkü geleneksel yapıyla bu ayeti anlayamaz. Diyorlar ki ayet şundan bahsediyor tefsirlerde. Yani merak eden olursa bakabilir Ali İmran suresinin 81. ayeti ne demek tefsirlerde. Diyorlar ki bu ayet şunu anlatıyor. Bu ayet Muhammed Aleyhisselam'ın ne kadar önemli bir insan olduğunu Allah'ın bize öğretmesi için indirilmiş bir ayettir. Nasıl olmuş bu? Muhammed Aleyhisselam o kadar yüce bir insan, hatta bütün nebilerden kat be kat üstün bir insan. Rabbimiz bir nevi şunu söylemiş. Bak, sen o kadar yücesin ki eğer bir gün şöyle bir şey olacak olsaydı, faraza, aynen o, bu ifadeyi kullanıyorlar hocam, faraza. Adem'den itibaren sana gelmiş bütün nebileri ben kaldırmış olsaydım kabirlerinden ve bunlar senin ümmetin olmuş olsalardı, bunlar sana tabi olmak, senin ümmetin olmak, sen ne dersen onu yapmak zorunda kalırlardı. Seninle onlar arasındaki fark budur. İşte bu ayet bize bunu anlatmaktadır diyorlar. Ya bu tamamen bir hikaye. Oysa bu ayet bize bugün Müslümanların tebliğ görevini nasıl yapmaları gerektiğini gösteren bir ayet. Bugün Müslümanların ehli kitabın sırtlarındaki ısır yükünü nasıl bu yükten kurtulacaklarının anahtarını veren bir ayet. Resul kelimesine nasıl anlam verilmesi gerektiğini gösteren bir ayet bu. Bu sebeple işte hani belki bazıları düşünebilir ya işte geçen hafta Kur'an kelimesini konuştunuz. Bu hafta kitap kelimesini konuştunuz. Haftaya şu kavramı konuştunuz. Yani hala buralarda mı oyalanıyorsunuz? Ya durum bu işte maalesef. Durum bu. Şimdi Resul ve Nebi kelimesine Kur'an açısından doğru bir anlam, Kur'an'dan hareketle doğru bir anlam veremezseniz bu ayetle alakalı işte biraz önce benim söylediğim kurguları, senaryoları yazmak zorunda kalırsınız. Kitap kelimesine aynı şekilde doğru anlam veremezseniz işte efendim dört tane nebiye kitap verilmiştir, diğerlerine suhuf verilmiştir diye hikaye yazarsınız. Bunu da insanlara ezberletmeye çalışırsınız. Oysa Kur'an-ı Kerim bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Bütün nebilere kitabın yanı sıra hikmet verdiğini söylüyor. Hocamın dediği gibi hikmetle alakalı bizim külliyatımızda doğru bir şey yoktur, bilgi yoktur. Hikmeti bilgelik olarak tanımlıyorlar. Açın herhangi bir kitap, bilgelik. Neymiş bu? Ve daha sonradan neredeyse felsefeyle eş kullanılır hale gelmiş. Ya hikmet dediğin şey senin bugün insanlığa üretim yapacağın mekanizmaları gösteriyor. Bütün nebilerin insanlara öğrettiği şeyi gösteriyor. Yani bir üretim mekanizması.
İstersen bir şey daha şey yapalım da. Şimdi izleyiciler zanneder ki kitap ayrı, hikmet ayrı. Tabii ister istemez bu sözlerden o anlaşılır. Hadi iki kitap, Kur'an-ı Kerim, hikmet hangisi diye akıllarına gelebilir. Allah-u Teala tabi hiçbir soruyu cevapsız bırakmaz. Bakara suresinin 232. ayetinde şöyledir. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ Size indirdiği kitap ve hikmetle size öğüt verir. Peki niye böyle bu ayeti okudum? Arap dili açısından ya'idukum bihi derken o tekil zamirdir. Onunla. O ikisiyle demiyor. Onunla. Zaten okuduğumuz bütün ayetlerde öyle. Yani demek ki hikmet kitabın içindedir. Dışarıda değil. Onun için Allah-u Teala ayetleri birbirleriyle kendisi açıklamış. Ve oradan kitapla hikmeti yani hikmet metodunu ile ilgili bütün ayetleri Kur'an'a koymuş. Zaten her defasında ilgili ayetleri okuyoruz. Oradan benzer noktalardan hareketle sonuca ulaşırsınız. Ben burada şu örneği veriyorum. Mesela cep telefonunuzda sıfırla birlikte kaç rakam var? 10 tane değil mi? Peki bu 10 rakamla kaç tane telefon açabilirsiniz? Sayısı belli mi? Yok. Sınırsız. Ama tek şart şudur. Rakamları yazarken bir rakamda hata etseniz hedefinizdeki telefonla irtibat kurabilir misiniz? Yok. İşte bu hikmet de o rakamların nasıl sıralanacağını gösteriyor. Yani şu ayet muhkemdir, şu ayet onun benzeridir. O iki ikili sistemle gideceksiniz. ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiş. Onun bütün alt ögeleri Kur'an-ı Kerim'de var. Oradan bulduğunuz zaman sayısız problemlerin çözümünü Kur'an-ı Kerim'de bulabilirsiniz. Yani bunları çok iyi kavramak zorundayız. Yani kitap ve hikmet iki ayrı şey değil. İkisi aynı kitabın içerisine Allah tarafından yerleştirilmiş olan şeylerdir. Bir de tasdik meselesinde de her defasında tekrarlayıp duruyoruz. Allahü Teala Şura suresinin 13. ayetinde ne diyordu Fatih Hoca?
Şer'aleküm minettine ve sahibihi Nuhan vellezi evhayna ileyki ve ma vasayna bihi İbrahim'e ve Musa.
Evet, ne diyor?
Yani ben? Allah sana Nuh'a vahyettiğini sana da şeriat kıldı.
Demek ki Nuh Aleyhisselam'a vahyedilen, verilen emirler neyse onların hepsi bizim de şeriatımızdır. Yani bir şeriatta gelişme var. İşte şey yapıyorlar, oturup konuşuyorlar. Zaten Fatih Hoca da o konuda anlatacak. Yok efendim işte zamana göre, şartlara göre Allah bir takım değişiklikler yapmış. İşte baştan Allah şöyle bir hüküm koymuş da sonradan da şu olmuş. Mesela bundan birkaç sene evvel kölelik ve cariyelik konusunda ulema toplaşmıştı. Türkiye'den de bir kişiyi koymuşlardı, aralarına imza atmış. Efendim, eskiden kölelik ve cariyelik vardı. Fakat Birleşmiş Milletler karar aldıktan sonra bu haram oldu. Yani bırakın Allah'ı da Birleşmiş Milletler bile haram koyuyor bunlara göre. Ya bunların İslam alimi değil de bunlara Müslüman denir mi ya? Ama öyle şey yaptılar. Niye? Çünkü bunların hiçbirisi İslam'da kölelik, cariyelik diye bir şeyin hiçbir zaman olmadığını bilmiyor. Çünkü bunların Kur'an'la ilgileri yok ki. Bunlar hiçbir zaman bir cariyenin cinselliğinden nikah dışı yararlanılamayacağını hiç bilmiyor. Bir cariye ile evlenebilmek için kişinin yanında hür eşinin olmaması gerektiğini, hür kadınla evlenemeyecek maddi durumda olması gerektiğini hiçbirisi bilmiyor. Bir esir kadınla evlenen bir kişi onun üstüne ikinci bir kadınla evlenemeyeceğini hiç kimse bilmiyor. Yani bu çok, evet, çok ters gelir ama maalesef bugün İslam alemini dolaşın, istediğiniz alime sorun, bu konulardan hiçbirinin haberi yok. Onun için yapabilecekleri tek şey Birleşmiş Milletler'i devreye sokarak kölelik cariyeye tövbesler. Yani nakletmek bile benim içimi rahatsız ediyor. Gerçekten çok sıkıntı verici bir durum. Evet, sen dinleyelim şimdi.
Kısaca o zaman kitap nedir? Şimdi geçen hafta konuşmuştuk. Kur'an kelimesini tanımlarken Kur'an kelimesinin bir şeyleri bir araya getirmek, onların bir araya toplanması anlamına geldiğini, kelimenin kökünde toplanma anlamı olduğunu söylemiştik. Aslında kitap kelimesinin kökünde de bu var. Yani mesela işte iki parçayı birbirine dikmek, eklemek, boncukları bir ipe dizmek hep bu şeyle, bu kelimeyle ifade ediliyor. Zaten yazı yazdığımız şeyde ne yaparız? Harfleri peşi sıra yazarız, değil mi? Harfleri, alfabeden harfleri alırız ve ekleriz, yazmış oluruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de gerçekten de bu ketebe fiili yazma anlamına kullanılıyor. Kullanılış amacı da bu, bir araya getirme. İşte elleriyle kitap yazma meselesi mesela Kur'an-ı Kerim'de. Yine bu kelimeyle kullanılıyor. Ayrıca bunu yaptığınız zaman, bir araya getirdiğinizde siz onu bir kayıt altına almış oluyorsunuz. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de bir takım hükümler bu kelimeyle ifade edilir. Mesela Allah size orucu farz kıldı. Kütübe diyoruz, değil mi? Kütübe aleyküm. Yani ne demek? Yazdı. Yani artık bu kayda girdi. Bundan kaçış yok. Bu artık yazıldı. Kayda girdi. İşte Allah size savaşı yazdı ifadesi. Yine bunlar bir şeyin kayda girmiş halini gösterir. Hatta amel defterleri için de mesela Kur'an-ı Kerim'de kitap kelimesi kullanılır. Niçin? Çünkü yapıp ettiğimiz her şey, ister sesli olsun, ister görüntülü olsun, hepsi oraya kayıt altına alınmıştır. Allah'ın göndermiş olduğu bütün vahiyler de insanlık tarihi boyunca hep kayıt altındadır. Hep iddia ettikleri gibi efendim işte kaybolmuş da şöyle olmuş da böyle. Hayır, Allah'ın insanlık tarihi boyunca göndermiş olduğu bütün vahiyler hep insanların ya hafızasında ya kağıtlarda ya işte bir takım malzemelerde kayıt altına alınmıştır. Bu sebeple en küçüğünden en büyüğüne kadar yazılan şey ne olursa olsun aslında o kitap ismini alır. Yani işte mektup diyoruz. Türkçede de kullanıyoruz. Mesela bir sayfa bir şey yazdığımız zaman biz buna ne diyoruz? Mektup. Aynı kökten. Niye mektup diyoruz? Yazılmış. Buraya kayıt altına almıştı. Yazdık buraya artık. Bu sebeple Rabbimiz bütün nebilere kitap gönderdi. Ne kadar gönderdi? Bunu bilmiyoruz. Belki işte şu an elimizdeki A4 kağıdı ebatında konuşursak belki birisine 10 sayfa gönderdi. Belki 50 sayfa, belki 100 sayfa. Bilmiyoruz. Önemi de yok. Önemli olan o vahyin indirilmesi ve kayıt altına alıp insanları artık insanlar için bağlayıcı hale gelmesidir. Bunun mesela Kur'an-ı Kerim'de ilginç örnekleri var. Kitap kelimesi Kur'an'da geçiyor ama bir bakıyoruz orada geçen kitap kelimesiyle kastedilen şey herhangi bir ayet veya o ayetin içerisindeki bir hüküm. Bakın ne kadar değişiyor iş. Mesela işte Enfal suresinin 68. ayetinde Levla kitabim minallahi sebeka lemestekum fîme akastum azabin azim diyor. Yani daha önce indirilen bir kitap olmasaydı çok büyük bir acı size dokunacaktı. Ne demek şimdi daha önce indirilen bir kitap olmasaydı? Yani biz bu kitabı mı şimdi anlayacağız? Başı sonu belli. 100 sayfa, 200 sayfadan oluşan bir kitap mı kastediliyor ayette? Hayır. Allah'ın o konuyla ilgili indirmiş olduğu ve kayda geçmiş olan ayet ya da hüküm. Nedir o? İşte Rabbimiz Bedir Savaşı'nın yapılacağı gün insanlar, Müslümanlara bir vaatte bulunuyor. Bu da Mekke'de inen Rum suresinin ilk ayetlerinde. Rabbimiz diyor ki o gün sevineceksiniz, size vaat ediyorum ben diyor. Bakın bu ifade, bu hüküm artık kayda giriyor. İnsanları beklenti içerisine sokuyor. İnsanları da bağlıyor. Ve Rabbimiz o hükümden, o vaatten nasıl bahsediyor? Kitap şeklinde bahsediyor. Niye? Çünkü artık indirilmiş, kayda girmiş ve herkesin hafızasında o. Herkesin aklında. Biliyoruz. Bir şey olacak. Ney? İşte Rabbimiz diyor ki işte o şey daha önce indirdiğim, sizin kayda aldığınız, sürekli aklınızda, hafızanızda canlı tuttuğunuz o şey anlamında kullanılıyor. Şimdi biz buradaki kitap kelimesini alıp başı sonu belli 100-200 sayfadan oluşan bir kitap kavramı içerisine sıkıştırırsak Kur'an-ı Kerim'de geçen pek çok kitap kelimesini o zaman anlamamış oluruz. Bu anlamadığımız zaman da bu defa ya işte Allah acaba nebilere hepsine kitap indirdim dediğinde ne demek istiyor? Kimse mesela bu topa girmek istemiyor. Hocam biraz önce okudu ayeti. Ali İmran 81 dedik ya bir soru sordu. Dedi bu ayeti okuyanlar acaba dedi nasıl düşünüyorlar kitap konusunda? Nasıl düşünecek onu hiç düşünmek bile istemiyor. Çünkü ayette bütün nebilere kitap verdiğinden bahsediyor. Oysa bizim geleneğimizde böyle bir şey var mı? Yok. Niye yok? Çünkü kitap kavramını Kur'an'dan hareketle değil de kendi kafasından tanımlıyor. Başı sonu belli, hacimli, matbu bir şey olarak. Onun için mesela kitaba abdestsiz dokunma meselesi buralara kadar geliyor. Kitaba abdestsiz dokunmama meselesi. Yani nereden çıkartıyorsun bunu? Nereden çıkartıyorsun mesela? Böyle bir şey mi? Allah'ın kitabı dediğin zaman illa... bugün mesela cep telefonlarına Kur'an-ı Kerim'i yüklüyoruz. CD'lere yüklüyoruz. Elimizdeki USB'lere Allah'ın kitabını yüklüyoruz. Orada burada okuyoruz tabletlerde. Şimdi şunu mu diyeceğiz? Burada eğer Kur'an-ı Kerim yüklüyse buna abdestsiz dokunmayacaksın. Tabletinde eğer Kur'an-ı Kerim yüklüyse bu tablete abdestsiz dokunmayacaksın. Bilgisayarına abdestsiz dokunmayacaksın. Önce bir abdest alacaksın. Sorarlarsa ya bilgisayarımı açacağım bilgisayarda çünkü Kur'an yüklü. Ya böyle rezillik olur mu? Bakın bütün bu rezilliklerin temelinde kitap kelimesinin ne anlama geldiğini bilmeme meselesi var. Zannediyor ki kitap bu işte matbu, matbaada basılmış bu. Oysa Allah böyle bir şeyden bahsetmiyor. Kitap kelimesi bazen biraz önce söylediğim gibi tek bir ayet, o ayetin içerisindeki bir hüküm, bazen de insanlık tarihi boyunca gönderilen bütün vahiylerin tümü anlamında kullanılmaktadır. İşte bu nüanslar kaçırıldığı zaman bu defa işte yalan yanlış bilgiler ezberletiliyor çocuklara. İşte kitap şu kadar indirilmiş, buna verilmiş gibisinden bir takım bilgiler.
Şimdi isterseniz şey yapalım. Bu Bedir Savaşı ile ilgili okuduğun ayette onu kısaca bir özetini yapalım. Müslümanlar Mekke'deyken Allahü Teala yani şey duyuluyor, yani Mekke'de duyuluyor ki Persler Romalıları yenmiş. Ondan sonra tabii bu çok önemli bir şey. Yani bugünün dünyasında Amerika ile Rusların savaşması gibi bir düşünün. Son derece önemli bir husus. Allah Allah, Persler Romalıları yenmiş. Şimdi bir taraftan Persler de onların komşusu, Romalılar da onların komşusu. İkisi de çok yakından. İşte bugün İran ve Irak'ı da onların hakimiyet altında ve daha yakın bölgeler. Ondan sonra Filistin taraflarında da Romalılar var ve en yakın yerde Filistin bölgesinde yenilmişler. Bu herkesi etkiliyor. Şimdi Allahü Teala o Rum suresinde diyor ki en fazla 9 yıl içerisinde diyor Romalılar Perslere galip gelecektir. O günde Allah müminlere zafer verecektir. Yardım edecektir diyor. Bu Mekke'de inen ayet. Şimdi Enfal suresinde o zamanki Bedir savaşı meselesi anlatılıyor. Tabi bunların ayrıntıları özel derslerimizde var. Bedir Savaşı ve Kader yazısına bakarsanız görürsünüz. O gün Müslümanlara zafer vaat ediyor Allah. Ama Müslümanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere sahabenin tamamı Allah'ın emrine uygun davranmıyorlar. Muhammed suresi 4. ayete ters düşerek düşmana hakim olmadan esir alıyorlar. Halbuki Allahü Teala Enfal suresinin baş tarafında Müslümanların Mekke'yi fethetmelerini gösterecek işaretler veriyor. Bu işaretler zaten çok sayıda ayette var. Ama Müslümanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahil, ashabın tamamı Allah'ın iki emrine aykırı davranışta bulunuyor ve zafer kazanma hakkını kaybediyorlar. Ama Allah Mekke'deyken söz verdiği için Devla kitabı minallahi sebaka o. Daha önce Allah'ın bu konuda bir hükmü olmasaydı. Hükmü ne? Mekke'de inen Rum suresinde o gün Müslümanları sevindireceğini ve zafer vereceğini söylemiş. Diyor ki önceden böyle bir kitap olmasaydı aldığınız esirlerden dolayı size kesinlikle azabı azim dokunurdu. Azabı azim de Kur'an-ı Kerim'de büyük günah ve şirk, bir de küfür işleyenler için kullanılan bir kavramdır. Tabi geleneksel anlamda bakın ulema kendisini kutsal bir noktaya oturtmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün nebileri günahsız olarak insanlara öğretirler. Sahabe böyle altın, saf altındır. Hiç yanlış bir şey yapmaz. Onun için mesela Kur'an'da yazılan bu ayetlerin hiçbirisi ben Müslümanım diyen ulemayı ilgilendirmez. Ayetlere de öyle yanlış manalar verirler ki hiçbir şey anlamazsınız. İşte burada eğer bir kitap olmasaydı, daha önce bir kitap, derler ki Allah ezelden yazmış burada Bedir'de bir kader inancı diye Kur'an'a %100 aykırı, %100 zıt kader inancını Müslümanlara yutturmak için de bu tür ayetleri kullanırlar. Evet, Allah yardımcımız olsun. Var mı başka? Ama ben şu şeyleri okuyayım. Bakın, Ali İmran 81. ayetini okuduk. Allahü Teala, ben şimdi iki tane de ayet okuyayım. Bakın ki bugün bu ayetlere göre ben Müslümanım diyenler, bu ayetlere göre Müslüman mı? Buna dikkat edin. Bakara suresinin 136. ayetini okuyorum. Diyor ki Allahü Teala, Allah'a inandık, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub Aleyhisselam'ın torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından bütün nebilere verilene inandık. Peki, onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Peki böyle bir inanç var mı İslam aleminde? Mesela İsmail Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a kitap inmiş. Hadi İbrahim Aleyhisselam'a diyorlar ki suhuf. Uyduruyorlar tabii. Evet suhuf doğru da çünkü bütün kitaplar sayfalardan oluşur. Ama onların söyledikleri o değil. Bak İshak Aleyhisselam'a, Yakup Aleyhisselam'a kitap indi diyen var mı? Bak açıkça isim söylüyor Allah. Yakup Aleyhisselam'ın torunlarına ki işte İsa Aleyhisselam'a kadar onun torunları. Peki tabii bu Musa ve İsa'yı özellikle söylüyor Allahü Teala. Bütün nebilere verilenler. Bunlara inanırız, bunlardan birini diğerinden ayırmayız. Bütün nebilere verilenlerden birini diğerinden ayırmayan bir tane var mı yeryüzünde böyle İslam anlayışı var mı? Gördün mü sen? Efendim, biz ona Allah'a tam teslim olmuşuzdur. Fein amenu bi mislim amentum bi fakad ihteda. Sizin inandığınız gibi onlar da burada onlar dediği Yahudi ve Hristiyanlar inanırsa ki özellikle tabii Yahudi ve Hristiyanlar evet önceki ayetlerden onlar da yola gelirler. Tamam güzel de bugün kitaplara bu şekilde inanan bir tane Müslüman alim var mı yeryüzünde? Eğer yüz çevirirlerse onlar tamamen ayrı bir taraftadır. Yani onlar Müslüman değillerdir diyor Allah-u Teala. E ne oldu? Allah diyor seni onlara kafi getirecektir. Yani onların hepsi senin emrine girecektir diyor. O zaman biz bu doğru yolda devam edersek belki Allahü Teala bize de bu başarıyı verebilir. Peki ikinci bir ayet okuyorum. Bakın aynı şeyi. O da Ali İmran suresinin 84. ayeti. De ki Allah'a inandık. Bize indirilene yani Kur'an-ı Kerim. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına bak yine aynı şey. İndirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, bütün nebilere Rableri tarafından verilenlere. Geleneksel de nebiye kitap verilmez ki, Resul'e verilir. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Var mı ayırmayan? Biz Allah'a teslim olmuşuzdur. Kim bu İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmez. Peki böyle bir İslam anlayışı var mı İslam aleminde? Onun için çok dikkatli olalım. Gerçekten bugün işte felaketler, şunlar, bunlar, yeryüzünün en zor, kötü durumda olan toplumları niye biz izliyorsanız, sebebi şu, size Allah'ın kitabı tebliğ ediliyor. Allahü Teala İsra suresinde diyor ki, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Elçi gönderinceye kadar, yani bir elçi gönderinceye kadar hiç kimseye azap etmeyiz diyor. E bugün elçi de Kur'an tabi Resul kelimesinin ilk anlamı. E Kur'an bizim elimizde. Bize tebliğ ediliyor. Ama bakıyorsunuz ki Müslümanların hiç umurunda bile değil. İşte bu şeyin İsra suresinin 15. ayeti. Elimizde Kur'an olduğu için Kur'an'ı işte görüyorsunuz tamamen dışladığımız için Allah-u Teala buyuruyor, bugün İslam aleminin yeryüzünün en kötü durumunda olan bir toplumu haline getirmiş ve felaketlerden de kurtulmuyoruz. Onun için yapmamız gereken tek şey, her türlü şeyi bırakıp doğrudan doğru Kur'an'a yönelmek, Allah ne diyorsa onu yapmaktır. Allah-u Teala kendisine tam olarak teslim olan kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin.